Bye bye Türkçe.
Ayrım 3.
1. bölüm makaleler. Bye bye Türkçe. Osmanlıca, Öztürkçe derken İngiliz atını alan Üsküdar'ı geçti. 1995. Herhalde bizim kadar çabuk ve sık istakozun kabuk değiştirmesi gibi dil değiştiren bir millet olmamıştır. Neredeyse bir nesil içinde Osmanlıcadan Öztürkçe'ye, oradan Anglomanca diye tabir edeceğim yeni garip dile geçtik. Bu sonuncusu inanılmaz bir hızla gerçekleşti. Aslında pek de şaşılacak bir hızla değil. Kendiliğinden safiyane olmuş bir şey değil. Birazdan aşağıda belirteceğim gibi yakın tarihte başka bir iki misali de var. Gayet iyi tasarlanmış, uygulamaya geçirilmiş bir planın sonuncusu bu. Ama iş daha tam bitmedi. Devamı var. Muamma gibi konuşur oldum, açıklayayım. Osmanlıca hakkında. Türkler 8. yüzyılın sonunda İslam medeniyetine büyük, köklü bir Asya kültürü katkısını beraberlerinde getirerek girdiler. Okumuş, yazmış üst tabakanın diline bol miktarda Arapça, Farsça girmesi birkaç yüzyıl sürdü. İbn Sina, Farabi gibi bilginler bilim dili olarak Arapçayı kullandılar. Bunda şaşılacak bir şey yok. Unutmayalım ki Avrupa milletleri 18. yüzyıla kadar Latince'yi bilim dili olarak kullanmaya devam etmişlerdir. Rönesans'la birlikte İtalyanların 13. yüzyılda edebiyat dili olarak Latince yerine İtalyanca'yı kullanmaya başlamalarına rağmen, dipnot, Nusret Haşim Sinanoğlu kitabına bakınız. Dante ve Divine Commedia, Devlet Matbaası İstanbul 1934. Gerçi Arapçalığı, Farsçalığı Türkçe'ye sonradan Osmanlıca denmiş ama bunda da bir tuhaflık var. Şimdi dil bilimci ve tarihçi uzmanlarımıza soruyorum. Bu Osmanlıca lafı ne zaman ve nerede çıkmıştır? Yoksa 19. yüzyılda mı? Neden derseniz Anadolu Selçuklu Devleti adeta devletin resmi dilini bile Farsça etmişti. Bu Fars merakı o kadar ileri gitmişti ki Anadolu Selçuklu sultanları İslamiyet'ten değil Fars efsanelerinden isimlerini alıyorlardı. Kekubat, Kekavus gibi. Anadolu beylikleri zamanında Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe için yaptıkları iyi bilinir ve Osmanlıların ilk dönemlerinde Türkçe yeniden devletin dili olmuştur. Okur yazar takımının dilinde Arapça Farsça kökenli sözcük yoğunluğunun artışı 20. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür. Sonuna doğru Türk aydınları yeni kavramlar için gereken yeni terimleri Arapça, Farsça dil kullananlara göre dillerdeki köklerden kendileri türetmişlerdir. O kadar ki o özellikle bilimsel ve teknik terimlerin bir kısmı bugün Arapça'da, Farsça'da yoktur. Bir kısmını ise Araplar öğrenmiş kullanmaktadırlar. Bu konunun inceliklerini uzmanlarımıza bırakalım, bizden sadece hatırlatması. Burada ilginç bir nokta aklımıza geliyor. Şimdi bizimkilerin türettiği bu Arapça, Farsça kökenli bilimsel terimlere acaba uydurmaca diyecekler çıkar mı? Yeni bilimsel ve teknik kavramlara karşılık terimleri kimler ve nasıl türetir? Her dilde bilimin ve tekniğin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için yeni terimler türetmek icap eder. Bu türetmeyi genellikle dilciler değil, o bilimsel ya da teknik konuyu icat eden bilim adamı yapar. Neden mi? Elbet buluşunu ilk kez yazar veya anlatırken yeni kavramların adını kendisi koyması gerekir de ondan. O konu başka bir dilde icat edilmişse de yeni konuyu ilk kez ülkesine getiren, tanıtan, uygulayan, daha da geliştiren bilim adamına bu getirdiği yeni kavramların adını kendi dilinde koymak sorumluluğu düşer. Onun için bilimin ön saflarında vuruşan, dünya bilim meydanında güreş tutması gereken bilim adamının gereken yabancı dil veya diller kadar kendi dilinin yapısını, sözcük, terim türetme kurallarını çok iyi bilmesi icap eder. Bu kendini bilen epeyce ilerlemiş her ülkede böyledir. Ha, ya o bilimci kendi dilini bilmez, ülkesinin dilini sevmez ve hatta bazı eski veya yeni usul sömürgelerde görülen sömürgeleşmiş, aşağılık duygusuna kapılmış kafayla kendi dilini, kültürünü küçümserse, işte o zaman bir bilim artı gönül adamında olması gereken sorumluluğu hissetmez. Hatta adeta düşmanca bir tavırla yabancı kelimeleri kullanmakla övünür. Büyüklük taslar, halkının dilini parçam parça ederken hiç yüreği sızlamaz. Şimdi izin verirseniz başka bazı dillerde bilimsel ve teknik terimleri bilimci ve araştırmacılar nasıl türetiyor ona bakalım. Latin dillerine karşı Almanca ve Roma'nın Keltlerle mücadelesi. Fransızca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Latince kökenlidir. Bunlara Latin dilleri de denir. Dolayısıyla bu dillerde terimler genellikle Latince kurallarına göre bazen de eski Yunan, Grek köklerinden türetilir. Latince'de kelime türetme yeteneği mevcuttur. Almanca konuşan ülkelerin dili, o da Latin gibi bir Hint-Avrupa ana öbeğinden olmakla beraber çok farklılaşmış bir alt öbek, Cermen türündendir. Almanca'da da yeni terim sözcük türetme yetenekleri kalmıştır. Almanlar tarafından icat edilmiş olsun olmasın, terimleri genellikle Latin dillerindekilere hiç benzemez. Latin kökenli dilleri olan ülkeler, Roma İmparatorluğu'nun en geniş döneminde o sınırlar içine fütuhatla dahil edilmiş Gol, İberya gibi ve benzeri ülkelerdir. Oraların dili Roma egemenliğinden önce Latince gibi değildi. Çoğu Kelt kavimlerinin Celtic, Keltik, Gol, Gaelic, Galata şeklinde telaffuz edilmiş olan çok yakın akraba kavimlerin dilini konuşuyordu. Gerçi sonradan Avrupa kendini Roma ve Yunan medeniyetinin devamı gibi görmek istemiş ve kendini 19. yüzyılda sömürgelerini öyle tanıtmışsa da Avrupa'nın kökenini ve hatta bugünkü davranışlarının temelini oluşturan bu Kelt kavimleridir. Bugün hala birçok tanınmış Avrupa kentinin ismi Keltçe'den gelmektedir. Örneğin Leipzig, Liege, Lyon, Kelt tanrısı Luke'dan geliyormuş. Milano bile İtalyanca'dan değil, Keltçe Milanumus'tan geliyor. Julius Caesar'a kadar Keltler Romalılara çok çektirmişler. Bu yabani kavimler yüzlerine mor boyalar sürülü, sarı saçları kireç sürülerek havaya dikleştirilmiş halde vahşi çığlıklarla saldırır, başlangıçta Romalıları çok ürkütürlermiş. Roma daha küçükken Romalılar bunlarla uğraşa uğraşa bilenmişler, askeri yöntemler geliştirmişler. Gene de birkaç yüzyıl sonra Sezar'a gelindiğinde Keltlerle devamlı uğraşmaları gerekiyormuş. Bunun üzerine ne yapsak da bu dertten uzun vadeli bir şekilde kurtulup rahat etsek diye düşünmüşler. Üç şıkkı tartışmışlar. 1. Bunların hepsini katliamdan geçirsek buna kolumuzun kuvveti yetmez. O zaman atom bombası yok ya. 2. Tüm ülkelerini istila etsek, devamlı askeri baskı altında tutsak, buna da ne askerimiz ne paramız yetişirir. O halde, 3. Bunları latinleştirelim. Yani kültürlerini, törelerini, bunun içinde dillerini unutturalım. Ve öyle yapmışlar. İş bitmiş, Roma İmparatorluğu'nun büyümesi tabii sınırına ulaşması, Cermen kavimlerini içine alamadı. Onun için Almanca latinleşmeden Cermen dili olarak kaldı. Sonunda o Cermen kavimleri Batı Roma İmparatorluğu'nun 416 yılında defterini dürdüler. İşlerini biliyorsunuz. Uzak atalarımızdan Hunlar kolaylaştırdı ama o da ayrı bir hikaye. İngilizce neyin nesidir? İngilizce ve Amerikanca'da terim türetme. Gelelim İngilizce sonra Amerikanca'da nasıl bilimsel terim türetildiğine. Şimdi bu aslan İngilizce bir kere çok yeni dildir. Mazisi 500 seneyi pek geçmez. Halbuki mesela Türkçenin, Çincenin en az birer 10 bin senesi var. Bu 10 bini nereden çıkardım çok merak eden olursa söylerim. 1066'da İngiltere, Fransa'dan gelen Normanların istilasına uğradığında Anglo-Sakson yerliler ormanlarda sırık ve otlardan yapılmış kulübelerde oturuyorlardı. Kendi nehirlerinin bir kıyısından öbür kıyısına dosdoğru geçecek kadar bile denizcilikleri yoktu. Kasaba ve köyleri arasındaki başlıca yolları hala 100 sene önce Romalıların yaptığı yollardı. Yerli ahalinin kökeni Keltlerle Viking, Norse, Nordik ve Cermen soyundan Engel ve Sakson karışımıydı. Tabii bu İngiltere dediğimiz bölge Britanya adasının güneydoğusunda onun küçük bir kısmını oluşturuyordu. Bölgenin kuzeyinde, batısında ve de yandaki Erin adasında Romalılardan kaçtıkları için Latinleşmemiş, Keltçe dillerini korumuş son Keltler yani İskoçlar, Welşler, İrlandalılar bulunuyordu. Britanya'nın bu durumu bugüne kadar sürmüştür. O son Keltlere sorarsanız İngilizlerle hesapları daha bitmemiştir. Her biri bugün İngilizlerin süregelen çeşitli baskı ve oyunlarına rağmen dillerini, kimliklerini korumaya çalışmaktadırlar. Roma'nın eyaleti oldukları birkaç yüzyıl içinde İngilizler tam Latinleşmemiş ama dillerine büyük ölçüde Latince karışmıştı. Norman istilasından az önce üst tabaka Fransızca konuşmaya merak sarmış, bazı krallarını Normanlar tayin eder olmuştu. Norman istilasından sonra yapı iyice değişti. Dil bu sefer de iyice Fransızca ile karıştı. Bugünün İngiliz üst tabaka ve asilzadeleri bence daha çok Norman, hala yabaniliğini sürdüren alt tabaka Cognan takımı da eski yerlilerin devamıdır. Sınıf farkı sürmektedir. Amerika'ya da başka kılıflar altında yansımıştır. Sonuç olarak bugünkü haline 4-5 yüzyıl önce gelmeye başlayan İngilizce, 5 kadar dilin rastgele ve kuralsız karışımından oluşmuş, bu dillerin hiçbiri dilin ana kurallar iskeleti diyebileceğimiz temel yapısını sağlar konumda kalamamıştır. Dolayısıyla İngilizce'de belli kurallara göre yeni terim türetme yeteneği hemen hemen yoktur. Buna karşılık Türkçe binlerce yıldır matematiksel yapısını, sözcük türetme yetenek ve kurallarını aynen korumuştur. Türkçenin bu olağanüstü yapısı Osmanlıca'daki Arapça, Farsça alıntılara rağmen hakim yapı olarak kalmış, onun içindir ki 20 yıl içinde tekrar öz ve halk Türkçesine dönmek mümkün ve kolay olmuştur. Türkçe'ye Arapça, Farsça karışması İslami bir bütün olarak gölme geleneğinden ve Türklerin kendi hevesleriyle olmuştur. Bu seferki İngilizce etkisi ise kendiliğinden olmamış, 40 yıl önce, daha da belirgini 1953'te, Türk milli eğitimine İngiliz ve Amerikan gizli teşkilatlarının el atması ve Türk okullarında eğitim dilinin İngilizce yapılması, yani birçok derslerin Türk hoca tarafından Türk öğrencisine İngilizce olarak anlatılmasının zorunlu kılınması hainliği ve garabetiyle meydana gelmiştir. Bu en büyük, en sinsi ve en tehlikeli sömürgeleştirme oyunu halen son sürat ve hızlanarak devam etmektedir. İngilizce ve onun sulandırılmış olan Amerikanca'da niye yeni terim türetmek yeteneğinin kalmamış olduğunu az önce belirttik. Peki, o halde son yüzyılda birçok yeni bilim ve teknik kavram yaratmış olan bu milletler, bulduklarına nasıl İngilizce karşılıklar buldular? İngiltere'nin Roma eyaleti oldukları devirde İngilizceye bol miktarda Latince karıştığını söylemiştik. Buna İngilizleri sömürgecilik döneminde bir de kendilerini Roma Yunan medeniyetinin varisi gibi görme hüsnü kuruntusunu ekleyin. İşte o zaman 18-19. Yüzyıl bilimcilerinin hele daha pek netleşmemiş kavramlara Latince ve eski Yunanca'dan türetilmiş adlar takarak bir allemeyi cihanlık taslamak eğilimi de olunca büyük Latince eski Yunan lafları etmenin nedeni daha iyi anlaşılır sanırım. Ama gene de önemli bir etken İngilizce'de yeni terim türetme yeteneğinin bulunmayışıdır. İngiliz bilim adamları Latince eski Yunanca'dan yeni terim türetebiliyorlardı. Çünkü daha liselerinde Latince ve eski Yunanca zorunlu dersler olarak herkese öğretiliyordu. Amerikan okullarında da önceleri bu böyleydi. Gel gelelim 1960'lardan sonra Amerika önce yavaştan şimdi ise hızlı hızlı çökme yoluna girdikçe okullarından mecburen Latince ve Yunanca dersleri kaldırıldı. Mecburen diyoruz çünkü bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde orta ve lise düzeyi eğitiminde büyük bir bunalım yaşanmaktadır. Değil Latince, %90 halk okullarında dosdoğru İngilizce yazmak ve okumak bile öğretilememiştir.
Ayrım sonu.